أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصول حديثte zayıf hadislerin nevilerini anlatıyorduk ve müdelles hadise gelmiştik. Daha evvel hatırlarsanız zayıf hadisler nevinden mesela mürsel hadisi anlattık, munkati hadisi anlattık, modal hadisi anlattık ve işte şimdi de müdellese geldik. Müdelles hadis de iki kısımdır. Müdelles tedlis edilmiş olan hadis demek. Tedlis kelimesinde onu açıklayacağız. Öncelikle müdellesin iki kısmı olduğunu belirtelim. Birisi yani bu hadis nevinde tedlis yapılmaktadır. Bir aldatma vardır yani. Nasıl bir aldatma? Yani mesela onu görmediği halde onu görmüş gibi zannettirecek bir ifadeyle söylüyor. Ve mesela Ahmet Mehmet'i görmemiş aslında. Ya da görmüş ama ondan hadis almamış. Fakat ondan hadis almış gibi söylüyor. Ahmet diyor ki mesela Mehmet dedi ki diyor. Yani Mehmet bana dedi ki demiyor ama dedi ki diyor mesela. Bu şekilde bir aslında kısmen aldatma, belki bazı nev'ileriyle aldatma sayılabilir. Ama bunu yapanların hepsi de aldatan insanlar olduklarından değil. Bazen de yani söylemeye gerek görmüyor her seferinde. Yani ben aslında falandan duydum, o da filandan duymuş demesi lazım. Ama onu o sırada ya üşendiği için ya da öyle zannettirmek istediği için söylemiyor. Diğerini söylüyor. Yani asıl duyduğu kişiyi söylemiyor. Ondan sonraki kişiyi söylüyor. Bu şekilde bir gerçek olmayan bir durum var yani. Bu bazen kasten aldatma niyetiyle yapılmış olabilir. Bazen de öyle olmayabilir. Dediğim gibi sadece bir hata olabilir ya da önemsiz görmüş olabilir. Söylemeye gerek görmemiş olabilir. Tabii tedlis yapanlar kısım kısım, hepsi aynı değil. Mesela Buhari Müslim'in ravilerinden bile tedlis yapanlar olmuştur. Ama bunların tedlisi diğerlerinki gibi değildir. Buhari Müslim onları kabul ettiyse bir sebebe dayandığı için kabul ediyor. Tabi onlara geleceğiz. Şimdi müdelles hadis, yani tedlis yapılan hadis demek. Yani kendinde tedlis olan hadis. Yani bir dediğim gibi bu iki kısım. Ya isnatta tedlis yapılmış ya da şeyhlerde tedlis yapılmış. Şuyuhta tedlis denir. İsnatta tedlis, yani mesela filan filandan filan filandan filan filandan bu şekilde rivayet silsilesi söylenirken aynı asırda yaşamış ama aynı asırda yaşamış, görüşmüş fakat ondan hadis almamış ya da görüşmemiş bile, aynı asırda yaşamış ama görüşmemiş. Yani ya görüşmüş, hadis almamış ya da hiç görüşmemiş. Aynı zamanda yaşadığı halde. Fakat sanki ondan işitmiş gibi zannetmemize sebep olacak bir ifadeyle dedi ki diyor. Yani duyan da sanıyor ki ondan bizzat kendi duymuş. Ama demiyor yani bana dedi ki. Ondan duydum ki. Bize haber etti ki. Falan böyle bir ifade de kullanmıyor. Mesela Sufyan bin Uyeyne önemli bir zat mesela, o Onun yanında bulunuyorlarmış bir gün. Süfyan diyor ki, Kale Zuhri. Zuhri dedi ki, başlıyor rivayeti söylemeye. Ondan sonra diyorlar ki, bunu sen Zuhri'den duydun mu? Yok diyor. Yani diyor ki, bunu diyor Zuhri'den diyor Ma'mer duymuş. Bana da Abdurrezzak söyledi. Yani ben Abdurrezzak'tan duydum. Abdurrezzak Ma'mer'den duymuş. Ma'mer aslında Zuhri'den duymuş. Aradaki tane ravi atlıyor yani. Direkt kendisi sanki Zuhri'den duymuş gibi. Neden? Çünkü çağdaştır. Aynı çağda yaşamışlar Zuhri ile. Ondan dolayı yani zaten herkes herhalde kendisi görüşmüş, ondan almış zanneder. Ya da ya bundan yani kaynaklanır. Öyle zannetsinler diye. Çünkü çağdaş olduğu için, çağdaşı olduğu için öyle zannedilecektir yani. Bir kısım tedlisçiler, müdellisler, yani böyle yapanlara müdellis denir. Böyle olan hadise de müdelles denir. Bir kısım müdellisler böyle zannettirmek için aradaki ravileri kaldırıyor, direkt muasırı olan, çağdaşı olan kişiyi söylüyor. Böylece isnat âli isnata doğru gidiyor. Yani ravi sayısı azalıyor arada. Anlaşıldı mı? Ravi sayısını azaltmış oluyor yani. Bu yönüyle yani isnat âlileşmiş oluyor. Ya da ya bunun için, ya mesela o diyelim kendi duyduğu ve onun ondan duyan kişi sağlam değil fazla. Mesela diyelim Abdurrezzak, ondan duyan Ma'mer, Abdurrezzak Ma'mer'den duymuş. Bu ikisi mesela diyelim çok sağlam değil. Ama Zuhri sağlam mesela. Yani direkt Zuhri'yi söyleyerek hadisini kuvvetlendirmek istiyor. Halbuki bu ikisini söylese mesela belki de bunlar biraz daha zayıf, belki sika değiller bu raviler. O yüzden belki itiraz gelecek. Onu bildiği için onlar atlıyor, çağdaşı olduğu için direkt Zuhri'yi söylüyor. Ve millet de sanıyor ki çağdaşı olduğundan dolayı herhalde görüşmüştür. Çağdaşı ama ya görüşmemiş veya görüşmüş hadis almamış. Yani bunu irdeleyen birisi çıktığı zaman karşısına doğruyu söylüyor. Yalan söylemiyor. Yani sen bunu Zühr'den duydun mu dediklerinde, ben duymadım da diyor, ondan da filan duymuş, ben ondan duydum. Doğruyu söylüyor. Ama sormazsan da söylemiyor. İşte böyle olduğu zaman ancak sağlam güvenilir ravilerden alan bir müdellis ise, böyle yapanlara müdellis denir. Eğer kendisi bizzat duymadığı halde, onunla görüşmediği ve de görüştüğü halde hadis almadığı halde ondan almış gibi zannettirenler, müdellisler yani bu işi yapanlar, eğer sağlamlığıyla tanınan imam durumunda, hadiste imam ya da en azından çok sıka raviler ise, atladığı, evet bir iki kişiyi atlıyor ama tedlis yapıyor yani, fakat atladıkları da hep sıka olur ise, böyle kişilerse, yani öyle birisi ki bazen söylemiyor, atlıyor ama atladığı adam da sağlam adamdır, buna dikkat eden bir adam ise, o zaman onlar zaten biliniyor. Yani bu bazen tedlis yapar, bu dediğim küçük hileyi diyelim, yapar bazen, fakat yine sağlam adamlardan aldığı zaman yapar. Ya yani mesela deminki misalde Abdurrezzak ve Ma'mer'i mesela şey kendisi Zühri'den almamış, Abdurrazzak'tan almış ama mesela o da Ma'mer'den almış. Fakat mesela biliyor ki Abdurrazzak da sağlam, Ma'mer de sağlam. Bunu bildiği için onları söylemeye gerek görmüyor. Sorulduğu zaman da söylüyor, yani ben ondan almadım, ben filandan aldım zaten diyor. Bu şekilde isnatta tedlis diyoruz buna. Yani isnat ettiği kişiler, ravilerde tedlis yapıyor. Yani bu ikisini atlıyor, direkt çağdaşı olan kişiyi söylüyor. Buna isnatta tedlis denir. İmam Şube tedlisin çok çirkin bir şey olduğunu söyler. Hatta zina yapmak bundan daha iyidir der. Çünkü zina yapsa insan kendisine günah, ama hadiste tedlis yapsa bütün ümmeti Muhammed'i yanlış yönlendirmiş olur. Belki de o kendini asıl duyduğu raviyi söyleseydi, belki de muhaddisler onun hadisini almayacaklardı. O da onu bildiği için aslında onları söylemiyor ise şayet, bu durumda bu tedlis hakikaten de yalana yakın olmuş olur. Eğer o aldığı raviler çürük adamlar olduğu için onları atlıyorsa, sağlam adamı söylüyorsa, ondan sonraki gelen kişiyi, yani daha önceki kişiyi daha doğrusu söylüyor ise, bu tamamen aldatmak olur. Yani biliyor ki, yani kendini aldığı mesela Ahmet, Ahmet'ten almış hadisi. Mesela biliyor ki Ahmet sağlam değil. Ahmet de Mehmet'ten almış mesela. Mehmet de sağlam değil. O da Hasan'dan almış. Hasan sağlam. Mesela Hasan'ı söylüyor, Ahmet'i Mehmet'i söylemiyor. Eğer böyle bir tedlis yapıyorsa ve bunlar sağlam olmadığı halde bunu yapıyorsa, bu yalan olur yani. Bu tamamen zayıf hadisi sağlam göstermek olmuş olur. Şimdi çağdaşı hani olduğu için herkes de almış zannediyor. Hani çağdaşı olmasa, veya mesela diyelim biri Türkiye'de yaşamış, biri mesela Mısır'da yaşamış, yani kimse kimseyi görmemiş. Hani böyle olsa hemen zaten ortaya çıkacak. Yani sen gördün mü ki yani Zühri hayatında diyecekler. O yani foyası ortaya çıkacak. Ama çağdaşı olduğu için ve de görüşmüş ya da görüşme ihtimali mesela aynı şehirde yaşamışlar diyelim. Böyle olduğu için anlaşılamıyor. İşte o yüzden mesela İmam Bukhari, İmam Müslim'den farkı işte bu noktada. İmam Müslim çağdaş olmasını yeterli görürken, görüşmüş olma ihtimallerini yeterli görürken Bukhari görüşmüş olduklarını bilmemiz lazım diyor. Aslında görüşmüş olduğunu bilse bile, mesela diyelim ki Süfyan İbni Uyeyne mesela Zühri'yi görmüş de hadis almış mı ondan? Yani almamışsa gene tedlis yapmış olacaktır. Yani görüşmüş ama hadis ondan almamış ki. Onun için tedlis yapanların hepsi aynı değil yani. Bir kısmının tedlisi, tedlis yapan bir ravi yani olduğu halde hadisleri kabul edilmiştir. Bir kısmınınki kabul edilmemiştir. Yani bir kısım müdellislerin müdelles hadisleri, ya da şöyle diyelim, bir kısım müdellislerin hadisleri daha kolaylıkla kabul edilirken bir kısım müdellis ravilerin hadisleri reddedilmiştir. Sebebi de müdellisten müdellise fark var. Bazı müdellisler söylemiyorsa da, aradaki adam atlıyorsa da, ama aldığı adam da sağlam adamdır. Buna dikkat eden bir adam. Böyle tanınıyor. Söylemese bile yine o sağlamdan alır. Böyle biliniyor. İse onlarınki biraz daha makbul olarak görülmüştür yani. İmam Şafii isnatta tedlis yapan, bu dediğim mesela türde bir şey yapan kimselerin bir defa bile yapsa hadislerini almazmış. Yani onlar artık güvenemiyor. Eğer bu müdellis raviler, tedlis yapanlar yani, Bunlar eğer işittim, bana dedi ki gibi ifadeler kullanırsa, kendisi sika bir ravi ise, ama böyle tedlis yapıyor bazen. Tedlis yapma huyu var. Yani bu tedlis bazıları için bir zevkmiş yani. Böyle bir zevk. Yani öyle zannettirmek istiyor. O da ondan zevk alıyor. Eğer ben işittim ki, bana dedi ki tarzında bir ifade kullanıyorsa, bunlar kabul edilir. Böyle bir şey demeden dedi ki diyorsa sadece, dedi ki, şimdi dedi ki yani bana dedi ki demek değil. Dedi ki. Ama halk öyle zannediyor. Bana dedi ki gibi anlıyor yani insanlar. Mesela diyor ki işte İmam Zühri ile mesela filan zamanda mesela, ya da işte onunla aynı zamanda yaşadık, biz onunla tanışırız falan diyor mesela. Ondan sonra diyor ki, biraz sonra Zühri dedi ki diyor. Az sonra Zühri dedi ki, sen sanıyorsun ki yani zaten görüşmüşler hani, ondan duymuş. Halbuki ondan duymamış. Ama öyle zannetmeni sağlıyor. Bu tabii ki doğru bir şey değil ve bu hadislere işte müdelles hadisler deniyor. Sözleri müphem olan ve teddis ihtimali mevcut olan ravilerin rivayetler reddediliyor. Ama eğer işittim ki diyorsa böyle bir ravi, kabul ediliyor. Çünkü işittim ki diyorsa demek ki işitmiş. Yani bu müdellis raviler yalancılıkla itham edilenler sınıfından değil. Bu yalan söylemiyor. Yani sorduğun zaman doğruyu söylüyor. Yalnız bazen öyle zannetmene sebep olacak şekilde söylüyor. Eğer bunlar işittim ki diyorsa tamam, kabul edilir. Dürüst kişilerse şayet, sika ravilerse, ama sika da değil, bir de böyle durumları var, böyle yapıyor bazen, bu durumda olanlarınki reddedilir. Bu isnadda tedlis en çok da Kufelilerle Basralıların tedlis yaptığı tespit olunmuş. Yani her memleketin kendine göre bazı adetler olduğu gibi hassasiyetleri de farklı oluyor. Yani bir yerde yayılıyor mesela. Diyelim ki o şehirde birkaç tane alim, böyle biraz rahat davranan adamlarsa, birkaç tane önemli ravi veya birkaç tane alim şehrin havasını değiştiriyor yani. Yani o orada yayılıyor ondan sonra. Birkaç tane alim yaptım, herkes yapmaya başlıyor. Demek caizdir diyor. Herkes yapıyor. O yüzden demek ki Kufelilerle Basralılar bunu biraz fazla yapmışlar. Böyle isimler böyle çıkmış yani. Müdellis ravilerin birçoğu buradan çıkmış. Bir de şuyukta teddis, yani şeyhlerin de ravi, şeyh kimdi? Yani hadisi söyleyen kişi, birisine öğretiyorsa, söylüyorsa, o onun şeyhi olmuş oluyor. Evet, şimdi şeyhte tedlis nasıl olur?
Şimdi burada dedi ki, öbüründe de işittim ki. Şimdi dedi ki deyince mesela insan bir olayı naklediyor. İşte tam olayı naklederken birinden Ahmet geldi. Millete dedi ki böyle böyle. Öbüründe de işittim ki. İşitmek iki türlü yani. Birisi bizzat kendisinden işitme. Birisi de başka birinin kararıyla onun söylediğini işitme.
Evet.
Burada ikisi aynı olmuyor mu? Dedi ki ile işittim.
Hayır, şimdi işittim ki dediği zaman ondan işittiğini söylemiş oluyor. Zühri'den işittim ki dediği zaman kabul edilir. Zühri dedi ki, yani ona mı demiş? Başkasına mı demiş? Kendisi başkasından mı işitmiş? İşittim ki dediği zaman o söylediği kişi kimse ondan işittiği anlaşılır. İmam Zühri'den işittim ki. Bu açıktır yani. Böyle söylemişse kabul edilir. Yani normalde kabul edilebilecek bir ravi ise yani. Şimdi demek yani müdellis raviler yani iki kısım olmuş oluyor. Yani bir kısmının tedlisi rivayetleri kabul ediliyor, bir kısmının kabul edilmiyor. Yani bir de ayrıca şu var. Niye yani kabul ediliyor bir kısmınınki? Çünkü bu tedlis yapsa bile sağlamlardan yapıyor yani. Her zaman adeti öyle yani. Sika ravilerden alıyor ama söylemiyor her seferinde. Belki başka bir yerde söylemiştir. Ama her defasında yani o silsileyi saymıyor. Belki yoruluyor. Yani her defasında silsileyi söylemiyor. Aslında söylemesi lazım. Yani ya böyle sika ravilerden rivayette bulunuyorsa bu müdellisinki kabul ediliyor. Çünkü her zaman sağlamlardan rivayette bulunmakla meşhur. Söylememişse bile yine sağlamdır onun ravileri diye kabul ediliyor. Ama sika olmayanlardan da rivayette bulunan bir müdellis ravi ise kabul edilmiyor. Yani buna göre değişiyor. Bir de işittim ki diyorsa kabul ediliyor. Dedi ki diyorsa kabul edilmiyor. Yani durumuna göre. İşittim ki diyorsa kabul ediliyor. Dedi ki diyorsa o zaman da duruma göre. Yani sikalardan rivayette bulunan birisi ise yine kabul ediliyor. Öyle biri değilse kabul edilmiyor. Şeyhlerde tedlise gelince mesela o şeyhini gizlemek istiyor hadisi aldığı kişiyi. Çünkü o yani çok tanınan bilinen birisi değil mesela. Onun ya da durumunu gizlemek istiyor. Haiz olmadığı yüksek vasıflarla onu zikretmek istiyor. Mesela sağlam bir allame bize haber verdi ki diyor. Kim? Yani adını söylese belki de millet çok da sağlam görmeyecek yani. Yani kendisi kararı veriyor zaten. Sağlam allame bize haber etti ki, bize söyledi ki. Hele söyle bakalım bu sağlam allame hakikaten sağlam allame mi değil mi? Hele bir karar versinler. Aslında biraz tereddüdü var yani. Kendince belki sağlam ama belki millet sağlam olarak görmüyor. O yüzden böyle onları susturmak için sağlam allame haber etti bize diyor. Hakikatte gizlemek istediği için. Onda olmayan yüksek vasıflarla onu zikrediyor. Bu şekilde olanlar da yine yani böyle davrandığı zaman hadis zayıf olmuş olur. Eğer bunu tabi yapan dediğim gibi çok tanınmış meşhur bir muhaddis mesela burada şeyi misal veriyor. Hatib-ül Bağdadi misal veriyor mesela. O da bazen bu tür şeyler yapmıştır deniyor ama onun yapması ile tabi cahillerin yapması arasında fark var. Bazıları da bu tedlisi üçe ayırmışlar. Atıf tedlisi mesela yani atfediyor mesela diyelim ki Ahmet ve Mehmet. Vav harfi Arapçada atıf harfidir. Mesela diyelim ki haddesene fulan ve fulan. Filan ve filan bize söyledi. Şimdi sen sanıyorsun ki haddesene fulan mesela haddesene Ahmet ve Muhammed mesela. Sen sanıyorsun hem Ahmet hem Muhammed söylemiş. Halbuki Ahmet söylemiş, Muhammed değil. Orada Muhammed'i de araya katarak tedlis yapıyor. Sen öyle zannediyorsun. Ahmet ve Muhammed dedi ki, sanki iki kişiden, halbuki Ahmet dedi aslında ve Muhammed diye devam ediyor cümle. Ahmet dedi ki ve Muhammed filandan falandan filandan böyle olması gerekirken öyle zannetmemize sebep olacak şey Ahmet ve Mehmet Muhammed dedi ki şeklinde söylediği zaman oradaki atıf harfi sayesinde vav sayesinde biz Muhammed'i de demiş zannediyoruz. Aslında Muhammed dememiş. Ahmet demiş sadece. Bu da atıfta bir aldatma mı diyelim artık, ne diyeceksek. Doğru değil tabi sonuçta yani. Bazen de sükut teddisi yapılır. Yani mesela der ki haddesene der, sonra susar mesela. Bize dedi ki, bize söyledi. Veya mesela semi'atu der, işittim der, susar. Mesela bir diyelim ki yarım dakika sonra Ahmet der. Ahmet. Sen sanırsın Ahmet'ten işitmiş. Halbuki öyle değil. İşittim diyor, duruyor aslında. Aslında cümle orada bitti. Vazgeçti yani o cümleden. Tekrar aslında bir daha cümle başlıyor yani. Ahmet. Ama sen sanıyorsun yani daha evvel işittim ki diyordu ya hani. Demişti ya. Dedi ki filan, bize söyledi ki demişti ya hani. Ondan dolayı sen sanıyorsun ki herhalde ondan bunu işitmiş. Halbuki bize dedi ki dedikten sonra duruyor, bekliyor. Yalan olmasın diye. Yani bize Ahmet dedi ki dese yalan oluyor. Resmen yalancılık olacak yani. O zaman yalancılık olmasın diye sen Ahmet dedi ki deseler, böyle dedin deseler, yok der, ben öyle demedim ki, ben dedi ki dedim, durdum. Ondan sonra biraz sonra Ahmet dedim. Siz öyle zannetmişsiniz. Bu öyle bir zevkine yani, bunlar böyle şakalaşıyorlarmış bazen böyle birbirleriyle. Yani sonuçta bu dindir, hadis dindir yani, dinde şaka mı olur? Da işte bu hani ilim adamlarının bir kendi ilmi şakaları yani bunlar. Yani alimlerin de demek ki, ya da rabilerin de böyle kendine göre bir şaka üslubu var yani. Tabii bu işin şakası yok aslında. Şaka yapılacak bir şey değil bu. Çünkü ravi icabını yanlış anlıyor. Ondan duyan kişi yanlış anlıyor. İcabında onu hakikaten Ahmet'ten duyduğunu zannediyor. Bir de tesviye tedlisi diye bir teddis şeklini söylerler. O da şu. Ravinin, ravi şöyle yapıyor yani. Mesela senette diyelim bir zayıf zayıf birisi var. Hadisin senedinde mesela zayıf birisi var. Ya da kendinden daha küçük birisi var. Yaş olarak kendinden küçük. Yani kendisi aslında küçük birinden duymuş. Yani kendinden büyük birinden duyması lazım normalde. Kendinden daha küçük birinden duymuş onu. İşte böyle bir durumda onları atlıyor, zayıf raviyi veya kendinden küçük olan raviyi atlıyor. Sadece sıka ravilere söylüyor. Ya mesela sıkalar diyelim Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin sıka mesela. Halbuki bunların arasında bile zayıflar var. Zayıfları atlıyor, hepsini dümdüze. Tesfiye demek düm, yani düz etmek demek. Bir şeyi düzlemek. Mesela toprağı tesfiye etmek ne demek? Toprağı düzeltmek demek. Aynı şekilde bu da ravileri düzeltiyor yani. Hepsini sıka yapıyor yani. Yani zayıfları atlıyor, kalıyor geriye sıka raviler. Bu da bir aldatmadır tabii sonuçta. Bunun tedlisin en çirkin şekli olduğu söylenir. Hadis alimleri bu tesviye tedlisinin en çirkin şekil olduğunu söylerler. Mesela Velid bin Müslim Evzai'nin mesela zayıf ravilerini atlayıp sadece kuvvetli olanlarını söylermiş. Niye böyle yaptın, yapıyorsun dedikleri zaman da diyormuş ki Evzai zayıflardan rivayet etmekten beridir. Onlardan rivayet etmemiştir. Onların adını o yüzden söylemiyorum. Söylemiş ama Evzai yani onlardan rivayeti almış. Zayıf ravilerden almış. Sen de aynen söylesen olduğu gibi. Yok diyor, o diyor yani büyük adamdır. O böyle zayıf ravilerin ravilerin adı beraber zikredilmesin diyor. Tamam da bu senin demenle olmaz ki. Yani o zaten zayıf ravilerden almışsa almış yani. Sen de olduğu gibi söyle. Sana düşen vazife de budur. Yani şimdi burada ravilik yapmış olmuyor aslında. Yani ravi olduğu gibi aktarır değil mi? Kimden almışsa aynen hepsini söyler. Bu bir bakıma ravilik yapmıyor. Ravi ötesi bir şeyler yapmaya kalkışıyor yani. Yani yetkisini aşıyor yani. Ravinin yetkisi, böyle bir yetkisi yok. Yetkisini aşıyor yani bu müdellisler. Mesela şöyle bir hadise olmuş. Bu Hüseyin bin Beşir adında birisine demişler, niye sen teddis yapıyorsun? Ondan sonra demiş ki, çok zevkli bir şeydir demiş teddis yapmak. Ondan tabi böyle konuşunca demiş de, bir daha senden ve tedlisli hadis almayacağız. Yani tabi onlar da biliyor tedlis nasıl yapılır. Hangi, demin anlattığım gibi mesela, diyelim zayıf raviler atlar, sikaları söyler. Ya da mesela falan ve filan dedi ki diyerek, halbuki filan dememiş, yalnızca falan demiş kendisine. Bu gibi taktikleri var yani bu müdellislerin. Onlar da onu biliyorlar. Demişler ki, bir daha sen böyle tedlis ile hadis söylersen, yani senin müdelleslerini almayacağız. De böyle karar vermişler. Hüseyin bakmış ki bunlar böyle karar vermişler. Tamam diyor, bugün diyor size diyor hadis söyleyeceğim. Diyor haddesana Hüseyin ve Mughire an İbrahim diyor. Yani Hüseyin diyor bize söyledi ve Mughire İbrahim'den rivayetle. Ondan sonra diyor ki, bugün size teddis yaptın mı diyor. Yok diyorlar, bugün yani güzel konuştun yani, tam söyledin yani. Diyor gene yaptım diyor. Anlamadınız bakın diyor. Yani aslında bundan şu anlaşılıyor. Müdellisler yalancı değil. Şakacı yani biraz. Bir kısmı şakacı, bir kısmı da böyle hadisini olduğundan biraz daha kuvvetli göstermekten zevk alıyor. Yani sorsan doğruyu söylüyor ama sormasan da öyle zannediyorsun. Öyle zannetmenden de memnun yani. Demiş ki, bugün size tedlis yaptım mı? Yok, bugün iyi konuştun demişler. Demiş gene yaptım. Nerede yaptın demişler. Demiş ki, bak ben demedim mi? Haddesana Hüseyin ve Mughira. An İbrahim dedim. Yani siz sandınız ki Hüseyin ve Mughira'dan ben duydum. O bana, o ikisi bana söylediler. Zannettiniz öyle değil mi? Şey, Hüseyin ve Mughira İbrahim'den dedim. Siz sandınız ki hem Hüseyin hem Mughira bana söylemiş. Öyle zannetmediniz mi? Evet. Halbuki diyor ben Mughira'dan bir şey duymadım. Yalnız Hüseyin'den duydum diyor. Yani Hüseyin'i söylüyor. Halbuki o kadar demesi lazım yani. O kadar demesi lazım. Ama ben bir de Mughira diyor. Yani haddesene Hüseyin demeli ve Mughira dememeli. Sonra demeli ki Mughira an İbrahim. Yani Hüseyin bana dedi, bize dedi. Mughira an İbrahim dese, Mughira da İbrahim'den duymuş yani. Manasında gelecek. Ama öyle söylemiyor. Vav'ı araya koyarak atıf tedlisi yapıyor yani. Onun ikisinden de duyduğunu zannettiriyor. İşte böyle bir, bu işten zevk alanlar varmış yani, anlayacağınız. Mesela bu Sufyan İbni Uyeyne mesela, hadiste yani önemli bir isim. Yani bunlar sıka insanlar, raviler ve imamdırlar aynı zamanda. Yani ilim sahibidirler. Bunlar mesela böyle bir şey yapıyor. Neden böyle bir şey yapıyor? İşte anlattığımız gibi yani biraz da işin zevkindeler. Yani belki de böyle bir hani ders vermek istiyorlar. Yani dikkat edin belki de yani böyle şeylere. Yani belki de onların ufkunu açmak istiyorlar. Böyle kelime oyunlarına karşı hazırlıklı olsunlar. Belki de bir niyetleri de buydu yani. Sonra şimdi bu işi yapan, yani tedlis yapanlar sadece bunlar değil. Sahabeden de mesela İbn Abbas. İbn Abbas'ın, biz biliyoruz ki Peygamberimiz vefat ettiği zaman İbn Abbas'ın yaşı 12-13 filandı. Ve Mekke'nin fethinde Müslüman oldu babasıyla beraber. Yani Peygamberimizle olan beraberliği birkaç seneyi geçmez. Ve tabi Peygamberimiz zaten çok yoğun bir insan olduğu için İbn Abbas'ın Peygamberimizle çok bir beraberliği de olamaz. Çünkü daha çocuktu zaten. Hani onun yaşıtı olsa, hani genç olsa filan, böyle bir görevi, ordu komutanı falan gibi ya da böyle istişare heyetinden bir insan vesaire, böyle bir özelliği olsa hani Peygamberimizle çok beraber olmuş olabilir. Ama daha çocuktu. Çok da bir beraberliği de olamıyordu. O yüzden bazıları der ki Peygamberimizden bizzat duyduğu hadis, yani öyle duyup da naklettiği hadis 4 taneyi geçmez diyenler de var. Ama 4 olmasın diyelim ki 30-40 olsun yani. Fakat şu bir kesin bir gerçek ki İbn Abbas'ın söyledikleri, yani kâle Resulullah diye, Resulullah dedi ki diye söylediklerinin birçoğusu aslında tedlis ile söylenilmiştir. Aslında sahabiden duymuştur kendisi. Kendinden büyük olan sahabilerden, daha sonra peygamberimizden sonra duymuştur. Aslında onların adını söylemiyor. Kendisi de sahabi olduğu için. Zaten sahabi sahabiden rivayette bulunur. %99 ihtimalle. Sahabi sahabiden rivayette bulunur. Onun için her seferinde söylemiyor. Yani kimden duyduğunu söylemiyor. Yani aslında sahabe döneminde zaten böyle bir silsileyi söyleyerek konuşma tarzı pek yoktu. Çünkü hepsi zaten sahabi olduğu için birinden duyduğu zaman Resulullah demiş ki derdi, başlardı, konuşurdu. Yani söylemeye gerek görmezdi. Çünkü zaten bütün sahabe oduldur. Hepsi adildirler. Ha Ahmet, ha Mehmet, ha Ebu Bekir, ha Ömer, ha Osman, farkı yok. Kimden duymuşsa duymuş, fark etmiyor. O yüzden yani sahabe sahabeyi atlıyor. Hani sahabenin mürseli demiştik ya. Hatırladınız mı mürsel hadiste? Yani sahabe sahabeyi atlayarak söyler. Normalde bir sahabinin atlandığı, yani bir sahabi bile atlansa buna ne diyorduk? Mürsel. Ama bunu atlayan, söylemeyen kişi tabiinden ise durum başkadır. Sahabedense durum başkadır. Yani sahabenin mürseli, sahabe yani sahabeyi atlıyor, sahabi sahabiyi yani atlıyor, direkt peygamberimizden rivayette bulunuyor, bir veya iki sahabiyi atlıyor, icabı belki de üç. Yani sahabi en az bir sahabiyi atlıyor, direkt peygamberimizden rivayet ediyor. Bunlar da normalde mürseldir. Ama bu eğer biliniyorsa sahabi bunu kendi duymamış, birilerinden, başka sahabilerden duymuş, böyle biliniyorsa bu mürseldir. Yok, bilinmiyorsa, öyle zannettiriyorsa o zaman müdellestir. Anlaşıldı mı? Yoksa şimdi aslında bilmem, belki de o soruyu sorardınız da, yani mürsel ile farkı ne o zaman? Hani mesela İbn Abbas'ın söylediği için müdelles midir, mürsel midir yani? Mesela sahabeyi atlıyor. Eğer atladığı biliniyorsa mürseldir. Atladığı bilinmiyor da sanki kendisi duymuş gibi izlenim vermek istiyor, o şekilde söylüyorsa o zaman müdelles olmuş olur. Ama zaten sahabinin hadisi müdelles hadis bile olsa yine de delil olur. Çünkü sahabi sahabiden rivayette bulunuyor. Sıka ravilerden yani rivayette bulunduğu için mesele yok. Yani sadece o şekilde keşke davranmasaydı. Ama dediğim gibi sahabe döneminde zaten böyle silsile söylemek diye bir adet yoktu. Kendisi duymuşsa peygamberimizden, ben duydum ki diyordu. belki bazen ravi söylediği de oluyordu ya, mesela ben filandan duydum, Resulullah böyle demiş. Bunlar da var tabii ki, ama böyle daha sonraki nesillerde olduğu gibi böyle 3-4 tane ravi ard arda söyleme, 5-6 ravi. Ya mesela diyelim sahabi sahabiden duymuş, o da başka sahabiden, o da başka sahabiden, o da başka sahabiden, o da peygamberimizden. Mesela böyle bir silsile söyleme adeti yok. Yani bir kişiden duymuşsa belki onu söylüyor. Ben filandan duydum ki. Ama böyle 5 kişi varsa mesela arada, an filan, an filan, an filan, an filan, an filan, böyle bir adet yok yani. Onun için nasılsa hepsi sahabi olduğundan direkt Resulullah dedi ki diyor. Silsileyi saymaya gerek görmüyor. Ve eğer bu biliniyorsa zaten buna müdelles denmez. Sahabenin mürseli denir. Yok, bilinmiyorsa, öyle zannettiriyorsa bize, o zaman o da müdelles sınıfına girecek, ama yine kabul edilir müdellesten yani bu. Sadece bu hareket doğru bir hareket değildir. Kendisi duymamış olsa bile peygamberimizden sahabi, gene sahabiden duymuştur, mesele yoktur. Bu yönüyle yine de kullanılabilir bir hadistir yani. Tabii zaten şimdi söyleyeceğiz. Mesela burada Süfyan İbni Uyeyne olsun, Huşeym olsun, mesela bunlar Sahiheyn ravilerinden. Buhari Müslüm ravisi bunlar. Yani İmam Buhari'nin kabul ettiği bir ravi olmak bir şeref zaten. Buhari öyle her adamı ravi kabul etmiyor zaten yani. Şimdi daha doğrusu hiçbir alim kabul etmiyor da her adamı. Yani Buhari'nin kabul ettiği sika olduğu anlaşılıyor. Şimdi Buhari eğer Süfyan İbni Uyeyne'den hadis kabul ediyorsa, bunun manası şu olmuş oluyor yani. Yani bunlarla ilgili başka bir rivayet var demek ki elinde. Buhari'nin ve Müslim'in. Demek ki o atladığı kişileri ortaya çıkartan, mesela diyelim Süfyan İbni Uyeyne mesela kimi atlamış? Mesela Abdurrazzak'ı atlamış mesela. Ma'mer'i atlamış mesela, Zuhri'den rivayette bulunuyor. Yani o demek ki İmam Buhari'de başka bir rivayette belli yani. O anlıyor yani. Burada filanı filanı atlamış. Ama zaten onlar da sağlam adamlar. Biliyor ve onu kabul ediyor. Yani İmam Buhari bir müdellisin rivayetini kabul ediyorsa, müdellis yani böyle yapan bir kimsenin rivayetini kabul ediyorsa, şunu bildiğindendir. Başka hadisler elinde var ve onlara bakıyor, görüyor kimi atladığını tespit ediyor. Ve bakıyor ki o atladıkları da hep sağlam adamlar. O oradan anlıyor ki bu atlasa da sağlamları atlıyor. O zaman mühürlüyor, tamam. Yani bu adam çünkü böyle bir adam. Atlasa da sağlamları atlıyor yani. Bunun atladıkları da çürük adamlar değil. Ama bazen direkt söylemiş yani, o asıl raviyi söylememiş, kendini aldığı, kendi şeyhini yani söylememiş, ondan sonrakileri söylemiş. Yani belki o anda öyle denk gelmiş, çok belki kafası yorgunmuş, her neyse, ama sika ravi sonuçta yani, aradakiler, o atladıkları da sika ravidir. Ve İşte bu İbni Uyeyne'nin durumu hakkında birçok alimler konuşmuşlardır. Yani diyorlar ki Süfyan İbni Uyeyne diyorsa tamam yani. Yani o yapar, ama yaptığı zaman da sika ravilerden yapar. Bu hareketi keşke yapmasa, ama yapsa da sika ravilerden yapıyor. Sika ravileri atlıyor. Onun için yine kabul edilir. Yine Sahiheyn ravilerinden mesela bazen böyle tedlis yapanlar olduğu zaman şunu görüyorlar, yani muhaddisler inceliyorlar. Ben Buhari ve Müslim bunları neden kabul etti? Şimdi, dolayısıyla yani bu tür rivayetler Buhari ve Müslim'de varsa müdelles hadisler de var olmuş oluyor yani. Zayıf hadis nevinden olan müdelles hadisler de demek ki var olmuş oluyor. Ama şu farkla, Buhari ve Müslim bunu kitabını alıyor ama mutlaka o başka bir yol ile, başka bir isnat ile sahih olarak mevcut yani elinde. Bu durumda alıyor. Ve işte Buhari ve Müslim'in ravilerinden böyle yapanlar olduğu zaman muhaddisler diyor ki bunlarınki kizip değil, yalan değil. Kapalı bırakıyor. Orayı söylememiş yani. Yalancılık yapmıyor. Yalancılık yapanınkini zaten Buhari ve Müslim kabul etmiyor. Fakat orayı kapalı bırakmış. Böyle olduğu için bunlarınki vesika raviler olduklarından dolayı bunların kapalı bırakması da yine makbul görülmüştür. Çünkü başka bir rivayette o kapalı noktalar da açığa çıkmaktadır. Yani aynı hadis mesela diyelim ki 5 kanaldan gelmiş. Mesela diyelim ki birisi sahih, birisi hasen, mesela biri de böyle müdelles mesela. Şimdi o müdellese müdellesi de koyuyor icabında Buhari. Sebebi zaten sahih olarak elinde diğer hadis mevcut. Bunu takviye olarak getiriyor. Yani aslı mevcut kendinde. Hatta mesela bazıları buna Mürsel-i Hafî demişler. Gizli Mürsel. Diyenler de olmuş. Hani demin demiştim yani aslında bu soru aklınıza gelebilirdi. Hani burada sahabenin Mürsel'ine benziyor. Yani mesela sahabe de diyelim ki Resulullah dedi ki diyor. Veya tabiinin Mürsel'i. Mesela tabiin tabiinden duymuş olduğu halde diyelim ki onu atlıyor, direkt sahabeyi söylüyor. Yani böyle bir inkıta var. Mürsel demeyelim de buna. Böyle bir inkıta var. Şimdi bu durumda sanki o da buna benzemektedir. Yani orada birini atlıyor, ondan sonrakini söylüyor. Bu da bir tedlis değil midir? Yani acaba niye onu atladı? Acaba biraz zayıftı da ondan dolayı mı atladı da diğerini söyledi? Böyle bir ihtimal. O yüzden buna Mürsel-i Hafî, yani gizli Mürsel diyenler de olmuş. Fakat fark var arada tabii ki. Tedlis neye denir? Aynı zamanda yaşamış, büyük ihtimalle görüşmüş olanlarınkine denir. Görüşmüş ya da aynı mekanda yaşamış olduğu için, aynı zamanda yaşamış olduğu için öyle zannedebiliyorsun. Ama aynı zamanda yaşamış fakat görüşmemiş olanlar, bunlar Mürsel-i Hafî denilir, denilmiştir.
Şimdi hem sahih hadisleri rivayet eden raviler aynı zamanda mesela bu müdelles olan hadisleri de yani zayıf hadis grubunda olan hadisleri de rivayet etmişler. Aslında buradan tedlis yapmışlar. Yani bu sahih hadislere herhangi bir güvensizlik oluşturma söz konusu olabilir mi? Yani?
Şimdi demin açıkladım. Eğer öyle yapan kişi, yani müdellis olan ravi işittim ki diyorsa onlara güvenilir. Normalde zaten kendisi güvenilir bir insan. ama bazen tedlis yapıyor. Fakat tedlis yapmadığını belli ediyor bazen. İşittim ki diyor. Bu durumda tedlis yapma ihtimali yok. Onların tabii ki yine sahih hadis kapsamında ele alınacaktır. Yani bunun yaptığı rivayet, diğer şartları varsa, yani her şey tamamsa, sırf yani böyle bazen tedlis yapıyor diye bunun rivayeti sahih derecesine aşağı düşmeyecektir. Çünkü bazen tedlis yapıyor. Ve tedlis yapmadığını da belli de ediyor. Bazen de tedlis yapmadığını ifade ediyor. İşittim ki ondan diyor. Bunlar tartışmasız olarak kabul edilir. Bir de muallel hadis var. Hadisul muallel, yani illetli olan hadis demek. İllet de yani gizli bir hastalık yani. Gizli bir zayıflık. Yani bakınca ilk planda görülmeyen ama ancak işin uzmanının anlayabileceği gizli bir zayıflık var. Yani dıştan bakıldı mı kusursuz görünüyor. Ama incelendiği zaman hadisin sıhhatini zedeleyen bir durum olduğu ortaya çıkıyor. İşte bunlara da muallel deniyor. Yani illetli hadisler. Eğer gizli bir sebep değil, açık bir sebepse, hadisi zayıflatan unsur açık bir sebepse, buna muallel denmez. Mesela diyelim ki bir hadisin bir yerine inkıta var, yani isnadında bir yerine bir kopukluk var, kesiklik var. Belli ki bu hadis munkati hadistir. Buna munkati diyeceğiz. Mesela diyelim sahabi atlanılmış, mürsel diyeceğiz. Çünkü açık yani. Ne zaman muallel hadis deniyor? Gizli ise. Hemen görülemiyor yani. Önce normal sahih zannediyorsun. Ondan sonra biraz daha muhaddis böyle işin içine girdi mi, inceledi mi? Mesela bir bakıyor ki aslında Ahmet Mehmet'ten rivayette bulunuyor ama esasında Mehmet'le görüşmemiş yani. Bunun farkına varıyor. Mesela onların belki çağdaş olmadığının farkına varıyor. İncelemeleri sonucunda. Ve mesela aynı memleketten olmadıklarını anlıyor. Bu gibi bir sebep keşfediyor. O zaman hadis muallel'dir diyor. Muallel'i duyduğumuz zaman anlıyoruz ki sahih değil. Aynı zamanda yani bir problem var ama bu problem açık da değil. Yani herkesin hemen anlayabileceği tarzda açık seçik bir problem içermiyor. Gizli bir problem. Ancak bir uzmanın anlayabileceği, o da araştırmaları sonucunda ancak anlayabileceği bir kusura sahip. Mesela İbn Hacer diyor ki mesela illet ulumul hadis nev'ilerinin en kapalı ve en hassasıdır. Ancak diyor bu işte böyle ilim sahibi olan ve de Allah'ın özel kabiliyet verdiği kimseler anlayabilirler. Buhari gibi, Müslim gibi büyük muhaddisler anlayabilirler. Mesela birisi geliyor İmam Buhari'nin yanına, bir senetle bir hadis söylüyor. İmam Müslim de yanındaymış o sırada. İmam Müslim hemen lafa atılıyor. Diyor ki Subhanallah, bu da sorulur mu diyor. Ne kadar güzel bir senet diyor bu. Tabii ki sahih diyor yani. Senet diyor taş gibi yani. Çok güzel bir senedi var. Buhari gülüyor. Diyor ki öyledir de ama diyor muallel'dir. Yani gizli bir zayıflatıcı bir sebep var. İmam Müslim yalvarıyor. Ne olursa bana onu söyle diyor. Diyor ki Allah'ın sakladığını sen de sakla, boş ver diyor. Yani madem ki diyor sen bile anlayamadın, yani talebesidir, yani koskoca İmam Müslim anlayamamışsa, yani diyor sen de anlamadıysan, demek ki diyor çok gizli yani. Boş ver, kalsın diyor yani. Öyle bilinsin, hadi bir şey olmaz diyor. Ne olursun diyor bana söyle. Eğiliyor, ayağını öpüyor. Bana bunu öğret diyor. Neresinde illet diyor yani bu hadisin. Ondan sonra onu açıklıyor İmam Buhari. Diyor ki üstad diyor, sen bu işin üstadısın diyor. Sen varken diyor kimseye laf düşmez yani. Nasıl diyor gördün yani oradaki o inceliği. Yani İmam Buhari, İmam Müslim'den böyle üstün yani. Onun görmediği bazı noktaları görebilmiş. He tabi var da benim aklımda değil. Tabi hadis var yani. Evet. Abdurrahman bin Mehdi'ye sormuşlar, demiş. Der ki sen nasıl anlıyorsun şu hadis sahihdir bu değildir falan diyorsun bazen böyle. Neye göre? Demiş ki bir mesela sarrafa gidiyorsun, mesela bir kuyumcuya gidiyorsun. Soruyorsun bu altın mıdır değil midir? Yalan mıdır gerçek midir? O da diyor ki gerçek altın veyahut da değil. Sen soruyor musun ispat et, nasıl bildin diyor musun diyor. Aynı şekilde diyor biz de buna ömrümüzü verdik diyor yani. Artık hissediyoruz yani. Tabii ki ellerinde usul hadis kuralları var. Elbette ki o kurallara göre, ama aynı zamanda ilham da var yani. Uzman oldukça meselenin ruhunu anlayabilecek bir hale geliyor. Hatta bazı alimler şöyle misal vermişlerdir. Nasıl anlıyorsunuz sorusuna? Yani öyle uzun boylu ilmi cevaplar vermek istememişler herhalde. Yoksa elbette ki bu işi biliyorlar. Usul hadis kurallarını, neye göre sahih denir, neye göre denmez. Tabii ki bunun üstadı onlar zaten. Ama herkesin anlayacağı tarzda bir cevap olsun diye. Çünkü ilmi konuşsa kimse anlamayacak. Herkesin anlayacağı tarzda demiş ki işte bunun misali, bu misalde olduğu gibi yani Abdurrahman İbni Mehdi'nin dediği gibi, yani nasıl ki kuyumcu anlar, işte biz de öyle anlıyoruz dediği gibi. O da demiş ki mesela demiş yani bir insan, bir köle mesela, bir işçi mesela diyelim, patronun neyi sevdiğini neyi sevmediğini bilir. Mesela sürekli onunla beraberse neye kızıyor, neyi seviyor mesela, bu gibi yani hallerini bilir. Veya mesela o lafı der mi demez mi bilir, hisseder ya, o laf onun lafı olabilir veya olmaz. Mesela biri ona dese ki yani o böyle demiş, o anlar, hayır o böyle demez. Bilir yani o laf ona ait değildir. İşte biz de diyor böyle peygamberimizin hadisleriyle meşgul ola ola ola ola, artık onun yanındaki bir sahabisi gibi oluyoruz adeta yani. Sürekli hadisleri okuya okuya, ezberliye ezberliye, artık peygamberimiz demiş mi dememiş mi anlıyoruz yani. Yani işin biraz da bu boyutunu göstermek istemiş aslında. Yoksa elbette ki usulü hadis kurallarına göre anlıyorlar. Ama işin bir de bu boyutu var. Bunu da bildirmek istemişler. Tabii bu husus ince bir husus olduğu için, yani hadisteki illetin tespiti zor olduğundan bu hususta kitap da az yazılmıştır. Bunlardan işte mesela Buhari'nin şeyhlerinden olan Ali İbni el-Medini mesela Kitabul İlel'ini yazmış bu hususta. İllet kitabı, yani illetlerle ilgili, yani hadisteki illetleri anlatan kitabını yazmış. Mesela Tirmizi de Sünen'in sonunda mesela Kitabul İlel'i koymuş. Yani İmam Tirmizi'nin hadis kitabı olan Sünen Tirmizi'nin sonunda böyle bir illetleri açıkladığı bir bab koymuş. Yani çok az adam bu hususta konuşabilmiş.
Tedris yapılmış hadisler şeyhten ya da isnadında bu mualler hadis kapsamında mı değerlendirilir?
Yani hayır, o öyle değil de daha çok o onda bir kasıt olduğu için o müdelles denmiştir ona.
Ayrı bir kategori.
Tabii, ayrı bir kategori. Onda çünkü bir kasıt var. Yani o mesela görüşmediği halde görüşmüş izlenimi veriyor. Hadis almadığı halde hadis almış izlenimi, bunu bilerek yapıyor. Ve bir illet söz konusu değil de ama öyle bir izlenim verme söz konusu. Fakat bunda ise illet var. Ondan dolayı ona ayrı bir isim verme ihtiyacı hasıl olmuştur. Ayrı bir isim vermişlerdir. Ve hadisin illetini bilmek neyle mümkün olur? İmam Buhari'nin şeyhi işte olan Ali İbn-i Medini diyor ki hadisin bütün tariklerini, bütün rivayetleri hepsini toplayıp önüne koyarsan anlarsın ancak diyor. Yoksa anlaşılmaz diyor yani. Hepsini önüne koyacaksın. Mesela filan silsilede filan filandan filan filandan filan filandan. Öbür silsilede mesela biraz bir yerde bir atlama var. Hem orada anlıyorsun ki ha demek ki burada bir atlama var, bilmem şu var, bu var falan. Neyse artık oradaki illet gizli bir sebep. Neyse o zaman diyor, hepsini bir araya topladığın zaman karşılaştırma suretiyle bakıldığı zaman ancak anlaşılabiliyor. Demek ki hadisin bütün yani tariklerini ele geçirmek icap edecek. Mesela diyelim ki bir sahabiden geldiği biliniyor bir hadisin. Ama bir başka bir raviden rivayet ediliyor. İki veya daha fazla ravinin memleketlerinin ayrı olması sebebiyle. Memleketler ayrı olduğu için başka birinden rivayet oluyor. İşte onun tabi isimlerini burada anlatmış, misalini vermiş. Biz o isimlere girmeyeceğiz. Mesela hadiste buyuruyor ki ben günde 100 defa Allah'a tövbe istiğfar ederim. Hadis bilinen bir hadis yani. Günde 100 defa tövbe istiğfar ederim. Şimdi hadise bakan kişi önce sahih zannediyor. Yani bakıyor isnat tamam yani. Öyle görüyor. Bir inkıta yok. Bir şazlık yok. Yani hadis hem muttasıl hem şaz değil, muallel değil gibi görünüyor. Raviler sika. Yani sahih hadis şartlarını taşıyor yani. Şimdi bakınca yani direkt öyle bir izlenim veriyor. Halbuki biraz daha incelendiği zaman o ravilerden birisinin Medine'li olduğu, birisinin Kufeli olduğu. Tabii önce bilinmiyor bu. Ahmet Mehmet'ten, Mehmet Hasan'dan, Hüseyin'den. Yani hangisi yani iyi bir muhaddis olmasa hangisi Medine'li, hangisi Kufeli bilmeyecek. Bilemeyecek. Ve Medineliler Kufelilerden rivayet ettikleri zaman zayıf kabul ediliyor. Bu bir hastalık ya, bu bir hastalık derken yani zayıflatan bir sebep. Yani Medineli Kufeli'den rivayette bulunduğu zaman hata ettiği kabul ediliyor. Muhaddisler tecrübelerle bunu görmüşler. Niye böyle? Bunun niyesi yok yani, bu tecrübe yani. Alimin tecrübesi bu. Bunu binlerce hadis üzerinden çalışma yapmış. Bakmış ki ne zaman Medineli birisi bir Kufeli'den rivayette bulunuyorsa hata oluyor yani. Tecrübe etmiş bunu. Yani Medineli daha kaynaktır. Yani Medine Darü Sünnedir. Asıl işin menbaı Medine'dir. Menbaında olan adam tutuyor mesela Kufeli'den rivayette bulunuyor. Böyle olunca yani zaten bu hadis hani sahih olarak mevcut olsaydı bir kere bunu Medineliler bilirdi evvela. Yani sen neden bunu Medinelilerden almadın, gittin Kufe'den aldın getirdin yani. Böyle bir illet tespit ediyor yani. Yani Medine'li Kufe'den rivayette bulunmamalı diyor. Akla gelmedik bir noktasını görüyor yani böyle. Evet.
Ben Kufelilerden hadis kabul etmemelerinin sebebi acaba sabıkalı olmalarından mı kaynaklanıyor yani Hazreti Hüseyin?
Hayır, o onunla ilgili değil. İmam Hüseyin'e yaptıkları kalleşlik hepsinin aynı şeyi söyleyemeyiz yani. Orada Kufe'de takva sahibi insanlar da vardı. Sonunda ölümü göze alan, o yolda şehit olan İmam Hüseyin'e karşı yaptıkları yanlıştan dolayı beyat etmişler, sonra beyatlerinden dönmüşlerdi. Allah bizi cehennemine koyacak. Cayır cayır yanacağız. Ancak belki bu yolda ölürsek belki Allah bizi affeder deyip en son gene cihada katılıp o yolda şehit olanlar çok. Yani yol yakınken bu günahtan dönelim. Bu yolda ölelim. Ancak belki öyle Allah günahımızı affeder. Koskoca İmam Hüseyin'in şehit olmasına sebep olduk. Allah bizi affetmez. İyisi mi biz de bu yolda ölek de belki affeder demiş ve şehit olmuş insanlar var. Yani onun için hepsini birden böyle hain ya da dönek olarak bakamayız bütün Kufelilere. O ondan yani bir kısım âlimler belki öyle düşünmüş de olabilirler ama daha ziyade Medine yani Darussünnedir. Oradan kalkıyor, geliyor Kufe'den hadis alıyor yani. Bu çok mantıklı gelmiyor insana. Esas menbaandasın sen. Burada bir hata olma ihtimali olabilir gibi. Şimdi mesela diyelim ki ben her zaman gören bir arkadaşımız mesela gidiyor, diyelim ki benim yılda bir defa gören bir İstanbulludan mesela benim bir sözümü ondan alır öğrenirse yani ne kadar sağlıklı olur. Bunun gibi bir şey yani. Şimdi Medine peygamberimizin bulunduğu yer sahabenin merkezi. Yani oradan almamışsın da sen gitmişsin Kufe'den mi almışsın yani? Zayıflatıcı bir sebep. Yani çok ciddi bir sebep olarak görünmeyebilir. Hani olmaz mı hani? Olabilir. Belki de bir Kufeli'den aldı. Ama tecrübelerle görülmüş ki yani böyle olunca hata oluyor.
Hocam bölümde zikrettiğiniz hadisi metin tenkilde yapılmış mı? Yani metin tekilin tenkilin akabinde de bir şazlık kesilir.
Biz metnini konuşmuyoruz şu anda. Metninde isterse diyelim ki metni çok mantıklı. Ama isnadında zayıflık varsa yine zayıf sayacağız. Yani metni sonraki iş. Metne bakacağız tabii ki. Bakmışlar yani muhaddisler. Ama önce isnada bakıyor. İsnatta çürüklük varsa metin çok mantıklı olsun isterse. Bir şey değişmez.
Çok mantıklı görünmüyor.
Hangisi? Hayır, bu hadis var. Bu hadis var zaten. Çok rivayetleri var bunun. Sadece bu şimdi bu aslında şunu söylememiz gerekiyor yani. Sizin yanlış anlamamanız için, yanlış bir sonuca varmamanız için. Şimdi mesela şu hadis mualleldir dendiği zaman yani bu hadis manası da bir illet vardır demek değil. İsnadı olarak sadece rivayet silsilesinde bir muallellik var. Bir illet var. Yoksa hadis mesela sahih de olabilir başka bir varyantıyla. Yani hadisin mesela hadis başka bir tarikle gelmiş. O tariklerinde mesela bazıları sahih seviyesinde. Bu hadis zaten meşhur bir hadistir. Allah Resulü günde 100 defa tevbe istiğfar ederdi. Mesela bizim yanımıza otururdu, bazen sesini duyardık, böyle kendi duyacağı kadar bir sesle tevbe istiğfar ederdi, sayardık, 70 defa saydık, 100 defa saydık diyenler, böyle çok hadisler var, meşhur yani. Ve Kur'an-ı Kerim yani Allah Resulü'nün de mükellef olduğunu, onun da zikretmesi gerektiğini, onun da Allah'a tevbe istiğfar etmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani peygamberimiz niye tevbe istiğfar etmesin? Bunun zaten neresinde bir mantıksızlık var ki?
Yani,
Evet. Tövbe istiğfar ederim. Şimdi Allah Resulü'nün kalbinde meydana gelen bulanıklık bizimki gibi değil. Yani o kendi seviyesince konuşuyor. Yani o yüksek seviyeden bazen bir derece aşağıya inerim manasında söylemiş olabilir. Yoksa zaten tabii ki bizim gibi onun kalbi bulanmaz yani. Yani bizim bile mesela diyelim ki içimizdeki herkesin kalbinin bulanıklığı aynı mıdır? Kimininki çok bulanık, kimininki az bulanık, kimininki her bir kadın gördüğü zaman kalbi bulanır, kimininki hiç öyle tesir etmez kendine yani. Şimdi bir de peygamberi düşün. Allah Resulü'nün öyle söylemesi, yani kalbime bazen bulanıklık gelir demesi, bunda bir mahsur yok. Bu hadisin yani metninin tenkit etmemizi gerektirmez. Çünkü Allah Resulü burada kendisinin makamına göre konuşuyor. Yani ben de sizin seviyenize inerim demiyor ki. Benim kendi seviyemde diyor, yani ben bazen kendi seviyeme uymayan bir şey hissediyorum kalbimde. Ondan dolayı tövbe ediyorum yani. Sonra bu illa da günaha temayül manasında değildir. Yani marifetullah'ta o yüksek seviyede Allah'ı anlamak bazen yani her zaman aynı yerde duramayabilir. Bazen insan icabı, bazen biraz aşağıya inmiş olabilir. Niye aşağıya indim yani bir derece? Allah'la olan beraberliğim niye bir derece aşağıya indi deyip tekrardan yükselmek ve o anda tövbe istiğfar etmek gibi haller de olabilir. Yoksa her zaman günaha temayül değil. Allah Resulü günaha temayül etmez tabii ki.
Peki o dönemi dikkate alırsak bir faktörü de etkin olabilir mi acaba? Bazı konuların veya ifade ederken şiir yaparsınız,
olay yaparsınız. Yok yani burada istiğfar ederim diyor açık yani. Mesela yine bir hadiste mesela diyelim ki bir şahıs, bir ravi bir şahıstan rivayette bulunuyor. Diyor ki filandan duydum ki. Ondan hadis dinlemiş mi? Evet, dinlemiş. Fakat hangi hadisler dinlemiş belli değil. Yani her ravinin, her hadis şeyhinin birkaç tane hadisi var elinde. Öyle yüz binlerce hadis değil yani. Bazı hadisleri biliyor, bazılarını bilmiyor. Ondan hadis dinlemiş ama hangi hadisler dinlemiş belli değil. Ve bu ravi ondan rivayette bulunuyor. İşte burada bir gizli bir illet. Zaten illet gizli olandır da. Yani ağız alışkanlığı olmuş. Yani gizli bir illet var. Nedir o? Bundan hadis dinlemiş ama acaba bu hadisi dinlemiş mi ondan? İşte gizli illeti bu. Hadis dinlemiş ama acaba bu hadisi dinlemiş mi? Yani bundan şunu anlıyoruz. Muhaddisler şunu da biliyor yani. Filan şeyhin hadisleri şunlar şunlar şunlar şunlardır. Ve filan ravi de ondan mesela diyelim ki şu kadar hadisi almış, şunları almamıştır. Mesela diyelim onun elinde 500 tane hadis varsa mesela bu ravinin ondan yaptığı rivayetler, bizzat ondan yaptığı rivayetler mesela 200 tane aldı, direkt ağzından aldıkları, geri kalan 300 tanesi belki başkası vasıtasıyla aldıklarıdır. Bunu biliyor yani muhaddis ve bakıyor yani bu hadis onun bizzat ağzına aldığı hadis değil, başkasından aldığı bir hadistir. Ama biz öyle zannediyoruz. Onun ağzından almış. Çünkü zaten almış zaten bazı hadisler ondan almış. Bu da herhalde onlardandır zannediliyor. Halbuki muhaddis biraz daha incelediği zaman bakıyor ki aslında bu hadisi ondan almamış. Ağzından duymamış. Bu da bir illeti gösteriyor. Mesela bir hadiste yine buyuruyor ki bir insan bir mecliste otursa, o da gıybet yapılsa, kalkarken dese ki Subhaneke Allahumma ve bihamdik la ilahe illa ent estağfiruka ve etubu ileyk dese, kalksa oradaki günahlarına kefaret olur. Yani o mecliste bulunması sebebiyle kendine gelen günahları aff olur yani. Şimdi İmam Müslim Buhari'ye gelmiş bu hadisi sormuş. Demiş ki üstad böyle bir hadis biliyorum. Ne dersin? İmam Buhari diyor ki bu çok güzel bir hadistir. Ve bundan başka da bu mevzuda başka bir hadis de yoktur diyor. Dünyada başka hadis de bulamazsın diyor. Bir tek bu hadis var. Bir gıybet meclisinde oturmuş ve kalkarken işte böyle söylediği zaman o günahlarının bağışlanacağına, o gıybet ortamında bulunduğu için o günahlarının bağışlanacağına dair bir tek bu hadis var diyor dünyada. Başka da hadis yoktur. Ama diyor bu hadis de maluldur, yani muallaldir. İlleti vardır diyor. Ondan sonra diyor ki işte sen okuyor senedini, hadisin senedini söylüyor. Musa bin Ukbe diyor Süheyl'den bu hadisi işittiği bilinmiyor diyor. Yani Musa bin Ukbe Süheyl'den bunu rivayette bulunuyor. Evet, belki Musa, belki Süheyl'den bazı hadisler almıştır. Başka hadisler. Ama bu hadisin ondan duyduğu bilinmemektedir diyor. Yani başka bir kaynaktan böyle bir bilgi alamadık diyor yani. Evet, yani şu ravi şu şeyhten şu hadisi de dinlemişti. Yani buna da bakıyorlar demek ki. Yani ben filandan duydum dediği zaman hemen de kabul etmiyor. Bakıyor yani o şeyhten hakikaten de bu hadisi de duymuş mu? Demek başka rivayetlerle takviye ediyor. Böyle diyor bilinmiyor yani, onun ondan bu hadisi duyduğu bilinmiyor. İşte o söylüyor, işte ben diyor duydum ki, ama diyor ben bilmiyorum yani, bu bundan hadis almıştır, bu hadisi bundan duymuştur, biz bilmiyoruz diyor. Yani onun demesini yeterli görmüyor. Bir başka kanaldan da onun ondan o hadisi duyduğunu bilmem gerekir diye dahi düşünüyor yani. Çok zorluyor yani.
İmam Müslim'in kriterlerine göre genelde sahih anlatılır.
İmam Müslim'in kriterine göre ondan hadis almış olma ihtimali varsa, muasır ise, aynı zamanda yaşamış ise tamam. Ben ondan duydum ki diyorsa tamamdır yani.
Yani İmam Buhari'ye göre bu muallel.
Evet, evet. İmam Buhari'ye göre dolayısıyla ma'lul, muallel hadis olmuş oluyor. İmam Müslim bunu sahih kabul edebilir. Sonuç olarak şunu da diyelim, bir cümleyi bitirelim. Eğer hadisteki zayıflık noktası açıksa ona muallel denmez. Gizliyse muallel denir yani. Başta söylemiştim. Yani zaten açık bir problem varsa zaten onun adı var. Mürsel, munkati, mu'dal neyse onun adı zaten var. Müdelles. Ama bu şekilde böyle gizli bir illet taşıyorsa, yani çok uzman olmayanın göremediği, mesela İmam Müslim bile bak göremiyorum, İmam Buhari görüyor yani. Tabi İmam Buhari onu kendince, yani çok ağır şartlar koştuğu için kendince onu zayıflatıcı bir sebep olarak görüyor. Ama o şartı İmam Müslim koşmadığı için bu kadar da olmaz diyor yani İmam Müslim. Yani böyle dersek o zaman çok hadis elimizden gider. Yani bu da bir zararıdır. Yani sahih olmayanı sahih demek, nasıl ki yanlış ve zarar vermekse Müslümanlara ve İslam'a zarar vermekse, aynı şekilde sahih olanı da çok ağır şartlar koşup da sahihlikten aşağıya indirmek, o da yani bizi mahrum etmektir yani hadisten. O yüzden İmam Müslim o kadar ağır şart koşmamalıyız diye inanıyor. Ve eğer böyle bir gizli sebebe dayanıyorsa buna muallel hadis deniyor. ve mesela munkati hadis ma'lul değildir. Mesela ravileri arasında meçhul bir ravi var diyelim veya zayıf bir ravi var. Mesela buna ma'lul yani muallel denilmez. Yani bu ma'lul ya da muallel hadis tabirimiz merdut olan yani reddedilen her hadis için değildir. Yani bazıları açıktır çünkü. Reddedilmesinin sebebi açıktır. Ama bu ise gizlidir. Demek ki gizli ise muallel deniyor. Reddedilmesini gerektiren sebep gizli bir sebep ise muallel deniyor. Değilse zaten adı var onun.